Ayrım 36.
Bir mantarı biraz dürtükleyince siyah patlar gibi bir ses fırlayıverdi. İçki köpürdü, kabardı bulut gibi. O şarap yüzünden o gece 3 kere atımdan düştüm. Eğere çıkmamla rüzgara kapılmışım gibi hadi yere yuvarlanmam bir oluyordu. Aç karnına o şaraptan 1-2 bardak içebilsem 100 yaşıma kadar yaşardım valla, ama nerede? Bu zamanda nerede o talih? Ne bu böyle, içki mi bu mesela? Zehir bu, zehir. İç bunu, daha vaktin gelmeden dik nalları havaya. Prokor başını sallayıp vodka testisini gösterdi. Bir bardağı daha ağzına kadar doldurdu. Dunya konuk odasında çocukların yanında uyumaya gitti. Az sonra Prokor da kalktı. Olduğu yerde sallanarak gocuğunu omzuna attı. Testiyi götürmeyeceğim dedi. Boş testiyle gitmeye dayanamıyorum. Eve varınca benim karı başlar şimdi dırdıra. O işi bak pekala bilir. Nereden öğreniyor o ağza alınmaz lafları bilmem ki. Birazcık içki içip eve geliyorum. Karı başlıyor. Ulan sarhoş köpek, ulan kolsuz köpek, ulan şunun busu, bunun şusu. Ben sakin sakin, hiç sertlenmeden onu yatıştırmaya çalışıyorum. Ulan alık şeytan, ulan köpek memesi, sarhoş köpeği nerede gördün? Üstelik de kolsuzunu nerede gördün? Bu dünyada öyle şeyler olur mu hiç? Bir yanlışını düzeltiyorum, hemen bir ikincisini sürüyor önüme. Onu da düzeltiyorum, hadi üçüncüsü. Sabaha kadar böyle birader. Bazen onu dinlemekten gına geliyor, gidip sundurmada uyuyorum. Ama bazen de eve sarhoş dönüyorum yine. Karı sövüp üzerime varmadı mı bir türlü uyuyamıyorum yahu, vallahi öyle. Sanki bir eksiğim varmış gibi oram buram kaşınıyor, uyku tutmuyor. Bir bela ki ne bela. Sonra karının omzuna dokunuyorum. Karı yine başlıyor azarlamaya. O kadar ki sonunda tepem atıyor. Karının içinde bir cin mi var nedir? Vallahi var. Ben bir şey yapamıyorum. Bırak böyle devam etsin ama, değil mi? Daha iyi çalışır böyle. Öyle değil mi? Neyse, ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Yoksa geceyi ahırda geçirsem de onu rahatsız etmesem mi? Eve gidebilecek misin diye sordu Gregor gülerek. Çağnoz gibi giderim ya, giderim. Ne o, kazak değil miyim ben yani Pantaleyeviç? Bozuldum bu soruyu sormana. Pekala, pekala. Hadi Tanrı'ya emanet ol. Gregor arkadaşını bahçe kapısına kadar geçirdi. Sonra mutfağa döndü. Eh, bir konuşsak seninle Mihail, ha? Konuşalım, olur. Masada karşılıklı oturdular, sustular. Sonunda Gregor konuştu. Aramızda bir şey var, yüzünden anlıyorum. Döndüğüme memnun olmadın sen. Yoksa yanılıyor muyum? Hayır, istediğin kadar karnını doyur, kurt yabanı özler. Niçin olmadın? Bir dert daha başımda. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Onu demek istemedim. Ne öyleyse, biz düşmanız. Düşmandık. Evet, anlaşılan daha da olacağız. Anlamıyorum, niçin düşman olacakmışız? Sana güvenilmez de ondan. Saçmalıyorsun, saçma sapan konuşuyorsun. Hayır, saçmalamıyorum. Niçin bu zamanda terhis ettiler seni? Doğruyu söyle. Bilmiyorum, niçin ettiler? Tabii biliyorsun, biliyorsun ama söylemek istemiyorsun. Sana güvenmediler, değil mi öyle? Bana güvenleri olmasaydı tutup da bir bölüye kumandan yapmazlardı. O sen ilk katıldığındaydı ama seni orduda tutmadıklarına göre durum ortada apaçık kardeş. Peki sen güveniyor musun bana diye sordu Gregor. Misha'nın gözlerinin içine baktı. Hayır, istediğin kadar karnını doyur, kurt yabanı özler. Bu akşam fazla içtin sen Mihail. Bırak bu lafları, senden sarhoş değilim. Orada sana güvenleri yoktu, burada da daha fazla güvenecekleri yok. Bunu koy aklına bir kere. Gregor sustu. Tabaktan bir parça hıyar turşusu aldı, çiğnedi ağzında, sonra tükürdü. Karım sana Kirill Gromov'dan bahsetti mi hiç? Mihail sordu. Gregor sarardı, gözleri kızgınlıktan kocaman kocaman oldu. Peki kimim ben senin için be? Kirill Gromov'dan hiç mi farkım yok? Bağırma, niçin ondan iyi olacakmışsın? Biliyorsun. Bilinecek bir şey yok. Ne zamandır her şeyi biliyoruz biz. Diyelim Mitka Korşunov çıktı geldi. O geldi diye de mi sevinmem lazım? Yok yok, köye hiç dönmeseydin daha iyiydi. Senin için daha iyiydi. Benim için de köylü için de patırtı olmazdı. Beni ötekilerle bir tutma. Söyledim sana Gregor, hiç boşuna kızma. Onlardan hiç farkın yok. Hatta dahası var, sen daha da tehlikelisin. Niçin daha tehlikeliyim? Ne demek istiyorsun? Onlar sıradan kazaklar ama sen ayaklanmayı başlattın. Ben başlatmadım ayaklanmayı. Ben yalnız bir tümene kumanda ettim, o kadar. Yetmez mi? Yeter yetmez mesele orada değil. O akşam Kızıl Ordu adamları beni öldürmeye kalkmasalardı belki de hiç ayaklanmaya filan katılmazdım. Subay olmasaydın kimse sana dokunmazdı. Orduya almasalardı beni ben de subay olmazdım. Hikaye uzar böyle. Hikaye hem uzun hem de pis bir hikaye. Ne olursa olsun yeniden yaşanacak değil. Geçmiş gitmiş. Sessiz sessiz cigaralarını tüttürdüler. Koşeyov tırnağıyla vurup cigarasının külünü düşürdü. Ben biliyorum o senin kahramanlığını çok işittim. Çok adamımızı öldürdün bizim. Ondan sonra seni karşıma alıp yarenlik edemem. Yaptıkların öyle çabucak unutulacak şeyler değil. Gregor alayla güldü. Ne de iyi hatırlıyorsun her şeyi. Kardeşim Piotr'yı sen öldürdün. Ben sana onu hatırlatmıyorum ama her şeyi hatırlayacak olursak kurtlar gibi yaşamamız gerek. Evet, öldürdüm onu, inkar etmiyorum. Orada seni de ele geçirseydim, seni de uzatırdım bir güzel. Ama ben Ivan Alekseyeviç'i üst Koperskaya'da tutsak aldıkları zaman ben bir koşu buraya geldim. Onların arasında olabilirsin. Kazaklar seni de öldürürler diye ödüm koptu. Görüyorum fazla acele etmişim o zaman. Doğrusu yaman soylu kişiymişsin. Savaşı kazansaydınız kim bilir benimle nasıl konuşurdun şimdi. Sırtımı dilim dilim kıyar da atardın. Şimdi yüreğin yumuşamaya başladı. Belki başkaları yapardı onu ama ben elimi sana sürüp de kirletmezdim. O zaman senle ben başka türlü yaratılmışız. Ben hiçbir zaman düşmanlarımı öldürüp elimi kirletmekten korkmadım. Bundan sonra da gerekirse kılım kıpırdamaz. Mihail kalan vodkayı bardaklara boşaltıp sordu. İçecek misin? İçerim. Bu biçim konuşma için biraz fazla ayıldık. Ses etmeden bardakları tokuşturdular, içtiler. Gregor masanın üstüne eğilip bıyıklarını burdu. Yarı kapanık gözlerle süzdü Mihail'i. Peki ama neden korkuyorsun Mihail? Yeniden Şura idaresine baş kaldırırım diye mi korkuyorsun? Benim bir şeyden korktuğum yok ama biliyorum yeniden bir şey olursa sen hemen öbür tarafa kayıvereceksin. Polonya'dayken yapardım onu, yapamaz mıydım? Bizden koca bir alay geçti onların yanına. Ne oldu, beceremedin mi? Yo, istemedim. Ben savaşacağım kadar savaştım artık. Fazlasını istemiyorum. Canımdan bezdim, bittim. Her şeyden bıktım. İhtilalden de, karşı ihtilalden de. Hepsinin canı cehenneme. Geri kalan hayatımı çocuklarımla yaşamak istiyorum. Çiftliğime dönmek, bütün istediğim bu benim. İnan bana Mihail, doğru söylüyorum. Ama o ne derse desin Mihail Nuh diyor, peygamber demiyordu. Gregor bunu anlayınca sustu. Bir an için kızdı kendine. Fena kızdı. Ne demeye kendini haklı göstermeye çalışmıştı. Bir şeyi ispat etmeye kalkmıştı sanki. Bu sarhoş konuşmasını devam ettirmenin, Mihail'in ahmakça vaazlarını dinlemenin ne manası vardı? Batsın hepsi. Ayağa kalktı. Lüzumsuz, bırakalım artık konuşmayı. Ben bıktım. Sana söyleyeceğim son bir şey var. Benim boğazıma yapışmazsa bu idareye karşı hiçbir şey yapmayacağım. Ama boğazıma yapışırlarsa o zaman kendimi savunurum. Ne olursa olsun Platon, Ryabçikov gibi öyle ayaklanmaya başımı feda etmem ben. Ne demek istiyorsun? Ne diyorsam onu. Kızıl Ordu'da gördüğüm hizmeti, aldığım yaraları hesaba katsınlar. Ayaklanma için Kodes'e girmeye razıyım ama iş onun için vurulmaya varırsa yok, o zaman özür dilerim, o kadarı fazla. Mihail hörgörüyle güldü. Düşündüğün şeye bak, İhtilal Mahkemesi ya da Çeka sana ne isteyip ne istemediğini sormazlar. Seninle pazarlığa girecek değiller. Bir kere suçlu görüldün mü payına düşeni alacaksın. Lamı cimi yok, eski borçlar aynen ödenecek. Görürüz bakalım, tabii göreceğiz. Gregor kemerini gömleğini çıkardı, ıhlayıp çizmelerini çıkarmaya başladı. Çizmesinin yırtık tabanını gereksiz bir dikkatle inceleyerek burada hep birlikte mi oturacağız diye sordu. Merak etme, o iş kolay. Ben evimi hale yola koyup hemen çıkacağım. Evet, ayrı olalım birbirimizden. Yoksa geçinemeyeceğiz. Geçinemeyiz, doğru, dedi Mihail de. Neyse, benim hakkımda böyle düşündüğünü sanmadıydım. Yine de, herhalde. Açık açık söyledim sana, aklımdan geçeni söyledim. Vyashanskaya ne zaman gidiyorsun? Bugünlerde gideceğim. Bugünlerde olmaz, hemen yarın gitmelisin. Daha yeni 40 kilometre yol yayan geldim. Yorgunum. Yarın dinleneceğim. Öbür günde gidip adımı yazdıracağım. Emirde derhal yazdırılacak diyor. Yarın gitmelisin. Bir gün olsun dinlenmeyeyim mi? Kaçmam, merak etme. Şeytan bilir senin ne yapacağını. Senin için sorumlu olamam ben. Amma da domuz olmuşsun be Mihail, dedi Gregor, eski arkadaşının kas katı yüzüne biraz şaşkınlıkla bakıp. Öyle domuz filan deme bana, alışık değilim. Mihail hızlı bir soluk aldı, sesini yükseltti. Bu subay alışkanlıklarından vazgeçersen iyi edersin, yarın gideceksin. Uslu uslu gitmezsen başına adam kor, ben gönderirim seni, anlaşıldı mı? Tamam, şimdi anlaşıldı. Gregor odadan çıkan Mihail'in sırtına nefretle baktı. Hiç soyunmadan yatağına uzandı. Evet, her şey olacağına varmıştı işte. Döndüğünde başka nasıl karşılasınlar istiyordu onu. Nereden de Kızıl Ordu'daki kısa, şerefli hizmetinin bütün geçmiş günahlarını silmeye yeteceğini sanmıştı. Belki de her şeyin bağışlanmayacağını, eski borçların tas tamam ödeneceğini söylerken Mihail haklıydı. Uykusunda açık bozkırda hücuma hazırlanan bir alay gördü. Uzakta bir yerden gibi bir kumanda sesi. Bölük! Atının karnında kolan kayışı sıkılmamıştı. Vücudunun olanca ağırlığını sol üzengiye veriyordu ama eğer altından kayıyordu. Utanç ve korku içinde atından inip kolan kayışını sıkmaya davranıyordu. Tam o anda at nallarının bir an için artan, sonra hızla azalan gümbürtüsünü duydu. Alay onsuz hücuma kalkmıştı, dolu dizgin. Yan döndü, uyandı. Kendi boğuk feryadının sesini işitti. Pencerenin dışında gün yeni ağarmaya başlamıştı. Geceliğin herhalde rüzgar açmıştı kepengi. Buz bağlayan camın içinden kırpılan ayın ışıl ışıl yeşil yüzünü gördü. Eliyle aranıp tütün kesesini buldu. Bir cigara yaktı. Yüreği hala hızlı hızlı atıyordu. Sırt üstü uzanıp gülümsedi. Ne biçim düştü bu da şimdi? Bir savaşa katılamamak, geride kalmak. O sabahın köründe kim bilir daha kaç kere üstelik de düşünde değil, gerçek hayatında hücuma kalkacağı aklına gelseydi inanmazdı. 7. Dunya erkenden kalktı. İneği sağacaktı. Gregor mutfakta usul usul dolaşıyor, öksürüyordu. Dunya battaniyeyi çocukların üzerine çekti. Çabucak giyindi, mutfağa girdi. Kardeşi o sırada kaputunun düğmelerini ilikliyordu. Sabah sabah nereye abi? Köyde bir dolaşayım dedim. Şöyle bir bakayım. Önce bir kahvaltı edeydin bari. Canım istemiyor, başım ağrıyor. Kahvaltı vaktine kadar döner misin? Ocağı şimdi yakacağım. Sen beni hiç bekleme. Uzun sürer benim dolaşmam. Sokağa çıktı. Sabaha doğru havada azdan bir ılınma olmuştu. Güneyden esen rüzgar nemli ve ılıktı. Çizmelerinin topuklarına çamurla karışık kar yapıştı. Köyün ortasına doğru yavaş yavaş yürürken çocukluğundan beri bildiği evleri, sundurmalara dikkatle gözden geçirdi. Yabancı bir yere düşmüş gibi. Bir yıl önce Koşeyov'un yaktığı tüccarların evleriyle dükkanların yangın yerleri alanda kara kara bomboş duruyordu. Kilisenin yarı yıkık duvarında esneyen ağızlar gibi oyuklar açılmıştı. Tuğlaları ocaklarda işe yaramıştır diye düşündü Gregor umursamadan. Kilise yine eskisi gibiydi. Küçük, toprağa abanmış, boyasız uzun damı paslanmış, duvarları rutubetten kahverengi bir renk almış. Sıvanın döküldüğü yerlerde tuğlalar kıpkırmızı görünüyordu. Sokaklar bomboştu. Kuyunun orada yanından 2-3 mahmur gözlü kadın geçti. Yabancıymış gibi sessizce eğilip selamladılar onu. Ancak geçtikten sonra durup arkasından baktılar. Geri döndü. Mezarlığa gidip anamı Natalya'yı ziyaret etmeliyim dedi içinden. Mezarlığa giden yolda yürümeye koyuldu. Biraz gittikten sonra durdu. Oraya gitmeden de yüreğinde yeter sıkıntı, yeter hüzün vardı. Bir başka sefere giderim deyip Prokor'un evinin yolunu tuttu. Gitsem de bir, gitmesem de onlar için. Huzurdalar şimdi. Hepsi geçti gitti. Mezarlarının üstünde kar var. Orada içerisi soğuk olmalı. Ne yapalım işte, hayatlarını yaşadılar. Bir de çabuk düş gibi. Orada birlikte yatıyorlar. Hepsi bir arada, yan yana. Karım, anam, Piotra, Darya, ailenin tümü eşiği geçti. Gittiler orada yan yana uzandılar. İyiler, rahatlar. Yalnız babam elin toprağında kaldı. Yabancılar arasında oraları yadırgıyordur. Artık çevresine bakmıyordu. Gözleri ayaklarının ucuna dikili yürüyordu. Erimeye yüz tutan kar beyaz azdan ıslaktı. Yumuşak, öyle yumuşak. İnsan ayağının altında duymuyordu bile karı. Hiç sessiz, ezilip basılı veriyordu. Sonra düşünceleri yine çocuklarına gitti. Yaşlarına göre bir tuhaf içlerine kapanık konuşmaz olmuşlardı. Anaları hayattayken daha böyle değillerdi. Ölüm çok şeylerini almış götürmüştü, ürkmüşlerdi. Neden Polyuşka dün onu görünce hemen ağlamaya başlamıştı? Çocuklar çokluk birini görünce ağlamazlar. Çocuğa uymaz o. Ne düşünüyordu? Niçin onu kucağına aldığı zaman gözleri öyle korkuyla çakmak çakmak olmuştu? Belki de babasının öldüğünü sanıyordu. Onu yeniden görünce korkmuştu. Tabii kendinin bir suçu yoktu ama Aksinya'dan çocuklara iyi davranmasını, elinden geldiği kadar analarının yerini tutmaya çalışmasını istemeliydi. Belki üvey analarına bağlanırlardı. İyiydi o. Aksinya iyi kalpli bir kadındı. Onu sevdiği için çocukları da severdi. Bunları düşünmek de içini acıttı. Bu kadar basit değildi tabii her şey. Hayat da daha az zaman öncesine kadar ona göründüğü gibi basit olmadığını belli ediyordu. Ahmakça, çocukça saflığıyla eve dönmenin, kaputunu çıkarıp yerine bir köylü çocuğu geçirmenin yeteceğini, her şeyin yolunda gideceğini sanmıştı. Kimse ona bir şey demeyecekti. Kimse onda kusur bulmayacaktı. Her şey kendiliğinden yoluna girecekti. O da barışsever bir rençber, örnek bir aile babası olacak, günlerini yaşayıp bitirecekti. Zikov'un tek menteşesi tutan bahçe kapısını dikkatle açtı. Ayağında iyi yamanmış kocaman keçe çizmeleri, başında gözlerinin üstüne kadar inen üç köşeli bir şapkayla Prokhor basamaklara doğru gidiyordu. Elinde sallanan boş bir süt güğümünden karın üstüne sütler damlıyordu. ''İyi bir gece geçirdiniz mi kumandan yoldaş?'' Gregor'u selamladı. ''Çok şükür. Kafayı temizlemek için bir damla içki istemez mi şimdi? Kafam bu kova gibi boş geliyor bana.'' İyi bir fikir ama niçin kova boş öyle? İneği kendin mi sağdın yoksa? Prokhor başını sallayıp şapkayı geri iteledi de Gregor arkadaşının yüzünün berbat olduğunu fark etti. Başka kim sağsın? Ya ben sağdım işte ineği, kahrolası karının yerine. İnşallah karın ağrısı tutar da görür o. Prokhor kovayı öfkeyle savurup bir yana fırlattı. İçeri girelim dedi kısaca. Karın ne alemde diye sordu Gregor duraksılı. Bırak canı cehenneme. Sabahın köründe toparlandı, kalktı, öküzleri aldı, çakal eriği toplamaya Krulinski'ye gitti. Dün gece eve döndüm. Hemen çullandı üzerime. Söyledi, söyledi, emirler verdi. Sonra da ayağa fırlayıp, ben çakal eriği toplamaya gidiyorum, dedi. Maksayev'in kızları gidiyor bugün, ben de gideceğim. Gidersen git, ne yapalım dedim içimden. İsabet. Kalktım, ocağı yaktım, ineği sağmaya gittim. Sağdım da ama ne sağış, tek kolla nasıl becerir insan böyle şeyleri yahu? Söyleseydin de bir kadın yapsaydı o işi ne olurdu, odun kafalı. Kuzuya derler odun kafalı, ta Meryem yortusuna dek asılır durur anasının memesine. Ama ben ömrümde hiç odun kafalılık etmedim. Kendi başıma beceririm sandım işte, ne yapayım? Çömelip ineğin karnının altına girdim. Girdim ama kahrolası inek rahat dursa ya, durmadan kıpırdar da kıpırdar. Ürkmesin diye şapkamı bile çıkardım. O da bir işe yaramadı. İneği sağayım derken gömleğim terden sırasıklam oldu. Tam elimi uzattım kovayı alacağım, altından inek şey vermez mi? Kova bir yana gitti, ben bir yana. Öyle sağdım işte ineği. İnek değil, boynuzlu şeytan. Suratına tükürdüm, bıraktım orada. Sütsüz de yaparım. Var mısın biraz içkiye? İçkin var mı? Bir şişe var, sakladıydım. Eh, bize yeter o kadar. Gel içeri, konuğum ol. Yumurta kızartayım sana. İki saniyede hazır ederim, hemen. Gregor biraz domuz pastırması kesti. Ocağın önünde ateşi tutuşturmak için Prokhor'a yardım etti. Hiç konuşmadan pembe pastırma dilimlerinin tavada fısırdayıp eriyişini, oradan oraya kayışını seyrettiler. Prokhor ikonun ardından tozlu bir şişe çıkardı. Karımdan gizli şeylerimi hep oraya saklarım diye açıkladı kısaca. Ufak, iyi ısınmış konuk odasında kahvaltılarını yiyip içkilerini içtiler. Alçak sesle konuştular. Prokhor'dan başka kimi açabilirdi Gregor gizli düşüncelerini? Masada oturdu. Uzun uzun, adelli bacaklarını iki yana açtı. Kısık, derin sesiyle boğuk boğuk konuştu. Askerdeyken sonra yolda gelirken hep artık toprağa yakın yaşayacağımı, şu namussuz savaştan uzak, ailemin içinde dinleneceğimi kurdum. 7 yıl bu, at sırtından inmeden, dile kolay. Düşlerinde bile hemen her Allah'ın gecesi aynı şey. Ya sen bir adamı öldürüyorsun, ya onlar seni öldürüyorlar. Ama şimdi bakıyorum da, Prokhor hiç de düşündüğüm gibi olmayacak galiba. Bana öyle geliyor ki, benim yerime başkaları toprağı sürüp bereketini alacak. Mihail'le konuştun mu sen dün? Evet, tattım o zevki. Ne dedi? Gregor iki işaret parmağını birbirine çattı. Arkadaşlığımız o halde. Beyazların yanında hizmet görmemi yüzüme vuruyor. Yeni idareye karşı kin beslediğimi, zamanı kolladığımı sanıyor. Bir ayaklanma olacak diye korkuyor. Ama ben niçin ayaklanma olsun isteyeyim, kendisi de bilmiyor enayi. Bana da öyle geldi. Gregor neşesiz neşesiz güldü. Polonya üzerine yürürken biz bir Ukraynalıya rast geldik. Köyü korumak için bizden silah istedi. Eşkıyalar gelip köyü yağma etmişler, davarlarını kesmişler. Bizim alay kumandanı, ben de yanındaydım. Verelim size silahları, siz de sonra gidin eşkıyalara katılın, var mı? Dedi. Ama Ukraynalı güldü. Siz bize silahları verin yoldaş, dedi. Biz eşkıyaları da sizi de sokmayız hiç köyümüze. İşte şimdi ben de tıpkı o Ukraynalı gibi düşünüyorum. Tatarska beyazları da kızılları da sokma. Mamanın yolu olsaydı ne iyi olurdu. Bana sorarsan benim akrabam Mitka Korşunov'la Mihail Koşeyov ikisi de aynı boyaya batmış çıkmışlar. Mihail sanıyor ki ben beyazları pek seviyorum, onlarsız yaşayamam. Nah yaşayamam, doğrusu çok severim onları. Daha geçen de Kırım'a giderken başını almış tüyen bir Kornilovçu subaya rast geldim. Nasılsa süslü püslü ufacık bir albaydı, bıyıkları İngilizvari. Burnunun altına iki incecik çizgi çekmiş. Öyle bir hırsla giriştim ki herife, yüreğim sevinçten neredeyse kanatlanıp uçacaktı. Zavallı albay kasketinin de başının da yarısıyla kaldı orada. Beyaz subay kokartı uçtu gitti. Öyle seviyorum işte ben onları. Onlardan da az çekmedim hayatta. Kanımı döktüm de şu kahrolasıca subay rütbesini kazandım ben. Öyle ya, subayların arasında beyaz karga gibiydim. Domuzlar hiç adam yerine komadılar beni, ellerini bile uzatmazlardı. Ne yani, ondan sonra ben tutacağım da, cehenneme kadar yolları var. Konuşması bile midemi bulandırıyor. Sonra kalk sen, ben onların idaresini geri getirmek istiyormuşum de. General Fitsalarov'ları getirmek istiyormuşum. Bir kere denedim onu, sonra bir yıl acısını çektim. Yetti artık, aldım dersimi. İzleri daha sırtımda duruyor. Sıcak domuz yağını ekmeğini batıran Prokhor, ayaklanma filan olacağı yok dedi. Zaten şurada bir avuç kazak kaldı. Hayatta kalanlar da hepsi derslerini aldılar. Kardeşlerimiz epey kan akıttılar hani. Şimdi öyle bir akıllandılar ki boyunlarına ip taksan ayaklanmaya sürükleyemezsin onları. Kaldı ki millet dört gözle barışı bekliyor. Görseydin bu yaz nasıl çalıştı herkes. Tepeleme saman tınaz ettiler. Ekini son tanesine kadar dövüp harmanladılar. Çalışmaktan canları çıktı ama öyle bir sürüyorlar tarlaları, öyle bir ekiyorlar. Sanırsın her biri 100 yaşına kadar yaşayacak. Yok, ayaklanmanın sözünü etmek bile saçma, aptallık. Yine de kazak kısmının aklına ne eser orasını artık şeytan bilir.